Item 16, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 164. Lydia telaş içinde sokaklarda yürümeye başladı. Üzerinde pahalı bir palto, gözünde yaşlarla koşarken yoldan geçenler ilgiyle dönüp bakıyorlardı. Umurunda değildi, bütün toplumu terk etmişti artık. Felix'le evlenmek için evden kaçmıştı işte. Kısa bir süre sonra yorulup adımlarını ağırlaştırdı. Birden bu olayın aslında hiç de öyle büyük bir felaket olmadığına karar verdi. Felix'le Moskova'ya ya da kent dışına küçük bir kasabaya gidebilirlerdi. Hatta belki de ülke dışına, Almanya'ya falan giderlerdi. Felix'in iş bulması gerekecekti, eğitimi vardı. En azından bir katip olabilir, hatta daha iyi bir iş bile bulabilirdi. Küçük bir ev kiralayıp ucuz mobilyalarla döşerlerdi. Lydia da dikişe başlardı, çocukları olurdu. Gürbüz oğlanlar, güzel kızlar, yitireceği şeyler öyle değersiz geliyordu ki. İpekli giysiler, sosyete dedikoduları, gözünün önünden eksik olmayan uşaklar, büyük konaklar ve adı duyulmamış yemekler. Hiç önemli değildi Lydia için. Felix'le yaşamak nasıl bir şey olacaktı? Birlikte yatağa girip yan yana uyumak ne romantik. Birlikte el ele tutuşup yürüyüş yapacaklar, birbirlerine aşık olduklarını gören olacak diye aldırmayacaklardı. Akşamları ateşin başında oturup kağıt oynayacaklar, kitap okuyacaklar ya da söyleşeceklerdi. Aklına estiği an gidip ona dokunabilecek, öpebilecek ya da karşısında soyunabilecekti. Eve varıp merdivenleri tırmanmaya başladı. Felix nasıl karşılayacaktı acaba bu durumu? Önce şaşıracak, sonra da müthiş sevinecekti. Sonra da hemen harekete geçerdi, hemen buradan gitmeliyiz diyecekti. Çünkü babası arkalarından adam gönderip Lydia'yı geri getirtmeye kalkabilirdi. Felix hemen karar verecekti, falanca yere gidiyoruz diyecek, sonra nasıl bilet alacaklarını, ne götüreceklerini ve Lydia'nın kılık değiştirmesi gerektiğini anlatacaktı. Lydia anahtarını çıkardı fakat kapı açık, menteşeleri üzerinde gidip gelmekteydi. İçeri girdi, seslenmeye başladı. ''Felix, ben geldim.'' ''Aa!'' Lydia olduğu yerde kala kaldı. Evin içi darmadağındı. Sanki bir soygundan çıkmış ya da büyük bir kavga alanı olmuş gibiydi. Felix yoktu. Birden içini büyük bir korku kapladı. Küçük dairenin içini dolaşmaya başladı. Allak bullak olmuş, budala gibi perdelerin arkasına, yatağın altına bakıyordu. Felix'in bütün kitapları alınmış, yatak şiltesi ortasından yarılmıştı. Dışarıda kar yağarken seviştikleri sırada kendilerini seyrettikleri ayna kırıktı. Lydia amaçsız adımlarla kapı dışına geldi. Bitişik dairenin kiracısı yine kapısındaydı. Lydia dönüp baktı, ne oldu burada? Dün gece tutuklandı dedi adam ve dünya başına çöktü. Bayılacak gibi olmuştu. Destek almak için duvara yaslandı. Tutuklanmış. Neden ama? Neredeydi şimdi? Kim tutuklamıştı? Hapisteyse nasıl onunla evlenip kaçabilirdi? Galiba anarşistin biriymiş. Bitişik komşu pis pis sırıttı. Kim bilir başka neydi? Bu kadar artık dayanılır gibi değildi. Tam babasının her şeyi öğrendiği gün bu olmamalıydı. Babam diye fısıldadı Lydia. Bunu babam yapmıştır. Hasta gibisiniz dedi komşu. İçeri girip biraz oturmak ister misiniz? Lydia adamın bakışlarından hoşlanmadı. Bir de bu sırıtkan adamla uğraşacak hali yoktu. Kendini toparlayıp adama yanıt bile vermeden ağır ağır merdivenleri indi ve sokağa çıktı. Nereye gideceği konusunda hiçbir fikri olmadan ağır ağır yürümeye başladı. Ne yapıp yapıp Felix'i hapisten çıkarmalıydı? Nasıl yapacaktı peki bunu? İçişleri Bakanı'na mı çıkacaktı yoksa Çar'a mı? Belirli davetler dışında onları nasıl bulacağını bilmiyordu. Mektup yazabilirdi tabii. Ama Felix'e bugün gereksinmesi vardı. Acaba hapishanede ziyaret edebilir miydi? Hiç olmazsa o zaman nasıl olduğunu öğrenip onu çıkarmak için uğraştığını anlatabilirdi. Belki de en güzel giysilerini giyip arabayla hapishaneye giderse hapishane görevlisini etkiler. Ama hapishanenin nerede olduğunu bilmiyordu ki. Belki birden fazla hapishane vardı. Üstelik artık arabası da yoktu. Eve dönecek olursa babası odasına kilitleyecek, bir daha da Felix'i hiç göremeyecekti. Göz yaşlarını bastırmaya çalıştı. Polisler, hapishaneler, suçlar hakkında müthiş bilgisizdi. Kime soracaktı? Felix'in anarşist dostları bu tür şeyleri bilirlerdi mutlaka. Fakat Lydia onlarla hiç tanışmamıştı. Nerede bulabileceğini de bilmiyordu. Lydia kendi ağabeylerini düşündü. Max kent dışında aile mülkünü işletiyordu. Felix'i de tıpkı babasının açısından görecek, babasının yaptığını yürekten onaylayacaktı. Dimitri, boş kafalı, kadınımsı Dimitri. Lydia'nın halinden anlardı ama onun da elinden hiçbir şey gelmezdi. Yapacak tek şey kalıyordu o zaman, babasına gidecek, Felix'in serbest bırakılması için yalvarıp yakaracaktı. Bitkin bir durumda evin yolunu tuttu. Attığı her adımda babasına olan öfkesi kabarıyordu. Baba olarak onu sevmesi, koruması, mutluluğu için gayret etmesi gerekmez miydi? Ama neler yapıyordu? Yaşamını mahvetmek istiyordu. Lydia ne istediğini, neyin kendisini mutlu edeceğini biliyordu işte. Kimin yaşamıydı ki bu? Karar vermeye kimin hakkı vardı? Büyük bir öfkeyle eve vardı. Doğruca babasının çalışma odasına gidip kapıyı vurmadan içeri daldı. ''Onu tutuklatmışsın!'' diye çıkıştı. ''Evet'' dedi babası, tavrı değişmişti. Yüzündeki öfke maskesi gitmiş, yerini düşünceli ölçüp biçen bir ifade almıştı. ''Hemen serbest bırakmalısın!'' dedi. ''Şu sıra işkence ediliyordur.'' ''Hayır!'' diye hırıldadı Lydia, ''hayır, olamaz!'' ''Ayak tabanlarına sopayla vuruyorlar.'' Lydia çığlık attı, babası sesini yükseltti. İnce, esnek değneklerle. Masanın üzerinde bir kağıt kesme bıçağı vardı. Bu değnekler yumuşak deriyi hemen parçalar. Onu öldüreceğim. Öyle çok kan akar ki artık. Lydia cinnet getirmek üzereydi. Kağıt bıçağını kaptığı gibi babasının üstüne atıldı. Bıçağı iyice kaldırıp babasının sıska boynuna nişan alarak bütün gücüyle indirirken bir yandan da aykırıyordu. ''Senden nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret!'' Babası yana çekilip bileğinden yakalandı ve bıçağı yere atmaya zorladı. Sonra da bir koltuğa itti. Lydia kendini kaybetmiş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Birkaç dakika sonra babası yeniden konuşmaya başladı. Hiçbir şey olmamışçasına sakindi. ''İşkenceyi istediğim an durdurabilirim.'' dedi. ''İstediğim zaman onu serbest bıraktırabilirim.'' ''Ne olur, yalvarırım.'' dedi Lydia ağlayarak. ''Ne istersen yaparım.'' ''Yapar mısın?'' dedi babası. Lydia başını kaldırıp yaşlı gözlerle babasına baktı. Küçük bir umut pırıltısı onu yatıştırmıştı. Babası söylediğini yapar mıydı? Felix'i serbest bırakır mıydı? ''Ne istersen.'' dedi Lydia. ''Ne istersen.'' ''Sen dışarıdayken bir konuğum vardı.'' dedi babası sohbet eder gibi. ''Walden Kontu, seni ziyaret etmek için iznimi istedi.''
''Kim?''
''Walden Kontu, geçen akşam tanıştığınızda Walden Viscontu'ydu ama gece babası ölünce şimdi Kont oluyor.'' Lydia hiçbir şey anlamadan babasına bakıyordu. Walden'la tanışmış olduğunu anımsıyordu ama şimdi babasının bu İngiliz'den söz etmesinin ne anlamı vardı?''
''Ne olur bana işkence etme.'' dedi babasına. ''Felix'i serbest bırakmaları için ne yapmamı istediğini söyle.''
''Walden Kontu'yla evlen.'' dedi babası pat diye. Lydia ağlamayı kesti. Afallamış babasına bakıyordu. ''Söyledikleri gerçek miydi? Çılgınlıktı bu.'' Babası devam etti. ''Walden hemen evlenmek isteyecektir. Rusya'dan ayrılıp onunla İngiltere'ye gideceksin. Bu tatsız olay da böylece unutulur gider. Kimsenin bilmesine gerek yok. En iyi çözüm bu.''
''Ya Felix?'' dedi Lydia.
''İşkence hemen bugün kesilir. Sen İngiltere'ye gittiğin günde serbest bırakılır. Ömrünün sonuna dek onu bir daha görmeyeceksin.''
''Hayır.'' dedi Lydia hırıltılı bir sesle. ''Tanrı adına hayır.''
8 hafta sonra Walden'la evlendi. ''Gerçekten babanı bıçaklamaya kalktın mı?'' Felix hem şaşırmış hem de çok hoşuna gitmişti. Lydia başıyla doğruladı. İçinden Tanrı'ya şükür başka bir şey sezmedi diyordu.
Seninle övünüyorum dedi Felix.
Yaptığım çok kötü bir şeydi.
O da çok kötü bir adamdı.
Artık pek öyle düşünmüyorum.
Kısa bir suskunluk oldu. Demek bana hiç ihanet etmemiştin dedi Felix.
Lydia'nın içinden koşup Felix'e sarılmak geliyordu. Kendini zorlayıp put gibi oturmaya devam etti. Neyse ki o dayanılmaz an geçip gitti.
Baban sözünü tuttu dedi Felix. İşkence hemen o gün bitmişti. Senin İngiltere'ye hareket ettiğin günde beni serbest bıraktılar.
Nereye gitmiş olduğumu nasıl öğrendin?
Hizmetçinden bir mesaj aldım, kitapçıya bırakmış. Tabii yaptığın pazarlıktan onun haberi yoktu.
Birbirlerine söyleyecek öyle çok ve önemli şeyler vardı ki ikisi de hiç konuşamadan oturuyorlardı. Lydia hala kıpırdamaya bile çekiniyordu. Felix'in sürekli olarak sağ elini ceketinin cebinde tuttuğunu fark etti. Böyle bir alışkanlığı olduğunu anımsamıyordu.
''Islık çalmasını öğrenebildin mi?'' diye sordu Felix ansızın.
Lydia gülmekten alamadı kendine. ''Hayır, bir türlü kıvıramadım.''
Yeniden sessiz kaldılar. Lydia Felix'in artık gitmesini istiyordu. Fakat aynı çaresizlik içinde kalmasını da istemekteydi.
''O zamandan bu yana neler yaptın?''
Felix omuz silkti. ''Epey dolaştım ya sen?''
''Kızımı büyüttüm.''
Aradan geçen yıllar her ikisi için de huzursuz edici bir konuydu.
Lydia buraya neden geldin diye sordu.
Ha? Felix bu soruya bir an şaşırır gibi oldu. Orlov'u görmem gerekiyor.
Alex'i mi neden?
Anarşist bir denizci arkadaşım hapishanede. Serbest bırakılması için Orlov'u kandırmak istiyorum. Rusya'da işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin. Adalet falan yoktur. Yalnızca torpil çalışır.
Alex artık burada kalmıyor. Arabayla giderken biri bizi soymaya kalktı, o da korktu.
Onu nerede bulabilirim diye sordu Felix. Birden her yanı kasılmıştı.
Savoy Oteli'nde ama seni kabul eder mi bilmiyorum.
Bir denerim.
Senin için çok önemli değil mi?
Evet.
Hala siyasetin içinde misin?
Yaşamım oldu.
Çoğu genç adam yaşlandıktan sonra bu işlerden sıyrılır.
Felix acı acı güldü. Çoğu genç adam evlenip bir yuva kuruyor.
Lydia üzüldü. Felix çok üzgünüm.
Felix uzanıp elini tuttu. Lydia hemen elini çekip ayağa kalktı.
Bana dokunma.
Felix şaşkın şaşkın baka kaldı. Seni bilmem ama ben dersimi aldım dedi Lydia.
Şehvetin kötü bir şey olduğunu, insanı mahvettiği inancıyla yetiştirildim. Bir süre için seninle birlikteyken bana inanmamaya başlamıştın ya da en azından kendime öyle diyordum. Ama bak ne oldu. Hem kendimi hem de seni mahvettim. Babam haklıymış. Şehvet gerçekten de mahvediyor. Bunu hiç unutmadım. Bir daha da hiç unutmayacağım.
Felix üzgün üzgün baktı. Kendi kendine bunları mı tekrarlıyorsun?
Ama doğru.
Tolstoy'un ahlak ilkesi. İyi olmak insanı mutlu etmeyebilir. Ama kötü olmak mutlaka mutsuz eder.
Lydia derin bir soluk aldı. Artık gitmeni istiyorum, bir daha da dönme.
Felix uzun bir süre ses çıkarmadan baktı, sonra ayağa kalkıp pekala dedi.
Lydia kalbi yerinden fırlayacak sanıyordu.
Felix ona doğru bir adım attı. Lydia kıpırdamadan bekledi. Aslında çekilmesi gerektiğini biliyordu fakat yapamadı işte. Felix ellerini omuzlarına koyup gözlerinin içine baktı. O zaman da artık iş işten geçmişti.
Lydia bir anda göz göze bakıştıkları eski günleri anımsayıp kendini kaybediverdi.
Felix onu kollarının arasına alıp dudaklarından öptü. Her zamanki gibiydi. Ateşli dudakları, Lydia'nın yumuşak dudakları üstünde hareketli sevecen.
Lydia erimeye başladı. Kendi bedenini Felix'in bedenine iyice bastırdı. Kasıkları alev alev yanıyordu sanki, haz içinde titredi. Bir yerini tutabilmek amacıyla Felix'in ellerini aradı. Sımsıkı sarılmak istiyordu bütün gücüyle.
Felix acıyla inledi. Hemen ayrıldılar. Lydia hayretler içinde bakıyordu.
Felix sağ elini ağzına götürmüştü. Lydia o anda elindeki derin yarayı fark etti. Sıkınca kanamasına neden olmuştu. Elini tutmak için yaklaştı, özür dilemek istiyordu fakat Felix geri çekildi. Birden bir değişiklik gelmişti Felix'e, büyü bozulmuştu, dönüp kapıya yürüdü. Lydia dehşet içinde onun gidişini izliyordu, kapı kapandı, Lydia'nın boğazından acı bir feryat çıktı. Odanın içinde az önce Felix'in durmakta olduğu yere baka kaldı. İçinden bir şeyler koparılmış gibiydi. Bir koltuğa çöktü, kendini tutamadı, zangır zangır titremeye başladı. İçindeki duygular bir süre fokur fokur kaynadı durdu, doğru dürüst düşünecek durumda değildi. Sonunda kendini toparlamayı başardı. İçinde egemen olan bir tek duygu kalmıştı, rahatlama. Öyküsünün son bölümünü Felix'e anlatma isteğini bastırdığı için rahatladı. Bu her zaman içinde gizli kalacak bir sırdı. Çoktan iyileşmiş bir yaranın içindeki şarapnel parçası gibi. Ölene dek de böyle kalacak, onunla birlikte gömülecekti. Felix evden çıkmadan önce şapkasını giymek için durdu. Aynada kendisine bir baktı. Yüzünde acımasız bir zaferin gülüşü vardı. Daha ciddi bir ifade takınıp kapıdan çıktı. Lydia ne kolay kanmıştı. Anarşist gemici masalını hiç kuşkulanmadan yutmuş, hemen Orlov'un yerini söyleyivermişti. Hala bu denli etkisi altında olduğu için Felix pek hoşnuttu. Beni kurtarmak için Walden'la evlendi diye düşündü. Felix, şimdi de kocasına ihanet ettirdim. Ama yine de bu kısa görüşmeleri sırasında tehlikeli anlar geçirmemiş değildi. Lydia neler olduğunu anlatırken Felix de onun yüzünü izlemiş, içinde kabaran korkunç bir üzüntüyü de ağlayası gelmişti. Fakat gözyaşı dökmeyeli öyle çok olmuştu ki bedensel olarak nasıl ağlandığını unutmuş gibiydi. Çok geçmeden de bu tehlikeli an geçip gitmişti. Gerçekten de duygulara yenilmiyorum dedi kendi kendine. Lydia'ya yalan söyledim, bana olan güvenine ihanet ettim. Sarılıp öptüm ve kaçtım, onu kullandım. Bugün şans benden yana, tehlikeli görevim için bulunmaz bir gün. Tabancasını parkta düşürdüğü için şimdi yeni bir silah bulması gerekiyordu. Bir otel odasında yapılacak suikast için en uygunu bombaydı. Dikkatli nişan alması da gerekmezdi. Çünkü nereye düşerse düşsün, odada bulunan herkesi öldürürdü. Eğer o anda Walden, Orlov'un yanında bulunuyorsa daha da iyi olurdu. O zaman Lydia kocasını öldürmesi için Felix'e yardım etmiş olacaktı. Lydia'yı aklından çıkarıp kimya bilgisini tazelemeye çalıştı. Camden Town'da bir eczaneye girip 2 kilo konsantre asit satın aldı. Asit birer kiloluk şişeler içinde satılıyordu. Felix şişe parasıyla birlikte 4 şilin 5 peni ödedi. Bunları odasına götürüp yere bıraktı. Yine dışarı çıkıp başka bir eczaneye gitti ve aynı asitten 2 kilo daha aldı. Eczacı meraklanıp bu kadar asitle ne yapacağını sordu. Felix temizlik diye açıkladı. Üçüncü bir eczaneden 2 kilo değişik cins asit bir başka yerde yarım kilo saf gliserinle 35 santim uzunluğunda bir cam çubuk aldı. Tam 16 şilin 8 peni oluyordu. Fakat şişeleri geri verdiğinde 4 şilin geri alacaktı. Cebinde 3 sterlinden biraz eksik parası kalmıştı. Malzemesini değişik eczanelerden aldığı için eczacılar Felix'in patlayıcı hazırladığından hiç kuşkulanmamışlardı. Doğruca Bridget'in mutfağına gidip kadından en büyük tenceresini istedi. ''Pasta mı yapacaksın?'' diye sordu Bridget. ''Evet. Aman havaya uçurmayasın bizi.'' ''Tamam.'' Bridget yine de o öğleden sonrasını bir komşusunda geçirmeyi uygun buldu. Felix odasına inip ceketini çıkardı, kollarını sıvayıp ellerini yıkadı. Tencereyi lavabonun içine yerleştirdi. 13 büyüyecek kahverengi şişe yerde asker gibi dizilmişti. İki cins asiti Bridget'in tenceresi içinde karıştırıp bu karışımı yeniden şişelere doldurdu. Sonra tencereyi yıkayıp kuruladı ve yine lavabonun içine yerleştirdi. Bu kez içine gliserini boca etti.
Lavaboda zincirle tutturulmuş lastik bir tıkaç vardı. Felix bu tıkacı deliği kısmen kapatacak biçimde yerleştirip musluğu açtı. Akan su tencerenin ağzı düzeyine gelince musluğu iyice kıstı. Fakat tümden kapatmadı. Böylece delikten boşaldığı kadar musluktan gelmiş oluyor, lavabonun içindeki su taşıp tencereye sızmıyordu. Şimdi başlayacağı bölüm Rus gizli polisinden çok can almıştı. Büyük bir dikkatle asit karışımını gliserine boşaltmaya başladı. Cam çubukla ağır ağır fakat ara vermeden karıştırıyordu. Ara sıra tencereden yükselen kırmızı kahverengimsi duman bu kimyasal karışımın kontrolden çıkmak üzere olduğunu uyarıyordu. Böyle olunca Felix işlemini ara verip lavabodaki su tencereyi soğutana dek bekliyor, duman durduktan 1-2 dakika sonra devam ediyordu. İlya böyle ölmüştü diye düşündü Felix. Bir bodrum odasında, lavabonun başında, asitle gliserin karıştırırken. Yeterince sabırlı olamamıştı herhalde. Enkazı temizlediklerinde İlya'dan gömecek kadar bir şey kalmamıştı. Akşam olmuştu, havanın serinlemiş olmasına karşın Felix ter içindeydi, eli kaya gibiydi, en küçük bir titreme yoktu. Dışarıda oynayan çocukların şarkılı tekerlemeleri geldi kulağına. Tuz, hardal, sirke, biber, tuz, hardal, sirke, biber. Biraz buz ne işe yarardı şimdi diye düşündü. Tabii elektrik ışığı da. Odanın içi asit dumanıyla dolmuş, Felix'in boğazını yakmaktaydı. Lydia'yı düşlemeye başladı. Çırılçıplak gülücükler içinde Felix'in bodrum odasına geliyor ama Felix işim var diyerek çekip gitmesini söylüyordu. Tuz, hardal, sirke, biber. Son şişe asidi de birincisi gibi ağır ağır ve büyük bir dikkatle tencereye boşalttı. Çubukla karıştırmaya devam ederek musluğu biraz daha açıp tencerenin içine biraz su taşırdı. Sonra da büyük bir titizlikle artık asitleri yıkadı. Bu iş bittiğinde elinde bir tencere dolusu nitrogliserin kalmıştı. Baruttan 20 kat daha güçlü bir patlayıcıydı. Patlaması için detonatör kullanmak da gerekmiyordu. Bir kibrit çakılması, hatta ateşe yakın bir yerin sıcaklığı bile yeterliydi. Felix'in St. Petersburg'da tanıdığı bir adam göğüs cebinde bir şişe nitrogliserin taşıma budalalığında bulunmuş, beden ısısıyla patlayan nitro hem onun hem de yoldan geçen 3 kişiyle bir atın ölümüne yol açmıştı. Nitrogliserin dolu bir şişe kırılınca, yere düşünce, hatta biraz çalkalanınca bile patlayabilirdi. Felix temiz bir şişeyi tüm dikkatiyle tencerenin içine daldırıp ağır ağır dolmasını bekledi. Şişenin cam tıkacıyla boyun kısmı arasında nitrogliserin kalmadığına emin olduktan sonra ağzını kapadı. Tencerenin içinde bir miktar sıvı kalmıştı. Bunu lavaboya dökemezdi. Yatağına gidip yastığını aldı. Yastık pamuk artıklarıyla doldurulmuşa benziyordu. Kılıfında küçük bir delik açıp içinden biraz boşalttı. Paçavra ve kuş tüyü döküldü. Felix bunları tenceredeki nitrogliserine boca etti. Sıvıyı pekala emiyordu. Gidip biraz daha aldı ve bütün sıvıyı paçavralara emdirdi. Sonra bunu top gibi yuvarlayıp gazeteye sardı. Şimdi artık iyice sabit bir duruma gelmiş, tam bir dinamit gibi olmuştu. Sıvı duruma göre patlaması o denli kolay olmayacaktı. Gazeteyi tutuşturmak yetebilirdi ama yetmeyebilirdi de. Aslında bunun için barutla doldurulmuş kağıt pipetler kullanılırdı. Ama Felix dinamitten yararlanmayı düşünmüyordu. Planı için çok daha güvenilir ve çabuk etki gösteren bir şey gerekliydi. Tencereyi bir daha yıkayıp kuruladı, lavabo deliğini tıkayıp suyla doldurdu, sonra da nitrogliserin şişesini serin kalması için buraya bıraktı. Yukarı çıkıp Bridget'in tenceresini geri verdi. Yeniden odasına döndüğü zaman lavabodaki bombasına bir baktı. Hiç korkmadım diye düşündü. Bütün öğleden sonra bir an için bile ölmekten korkmadım, hala da korkmuyorum. Hoşuna gitmişti. Keyifle dışarı çıkıp Savoy Oteli'ni incelemeye gitti. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 176.